Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 14 Hordad 1401, Hicri Kameri 4 Zilkade 1443 ve Miladi 4 Haziran 2022 Cumartesi. Ayrıca İmam Hümeyni'nin rihletiye dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm özgürlükçü insanlara başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi Rumlerinden ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, İmam Hümeyni'nin rihletiye dönümü, ayetlerin hikayesi ve 100 yıl 100 gelişme isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameley.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İmam Hümeyni vefatının 33. yılında rahmet ve saygı ile anılıyor. Cumhurbaşkanı Reisi istikbar ve zulümle mücadele İmam Hümeyni Mektebi'nin ana konularından biri olduğunu söyledi. Dünya İslami Uyanış Meclisi Genel Sekreteri bölge halkının direnişi İmam Hümeyni'nin uyanış ve diriliş hareketinin devam ettiğinin bir işareti olduğunu söyledi. Hizbullah, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasının ilk savunucusu olduğunu söyledi. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenirliğinin daha da zayıflaması konusu uyarıda bulundu. Ve Ukrayna, Türkiye'nin çalıntı tahıllarını satın aldığını belirtti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi 14 Hordad 1401 İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümüdür. 33 yıl önce böyle bir günde İran İslam Devrimi'nin büyük önderi Ruhullah Musevi Hümeyni 87 yıl süren yoğun çalışma ve yılmaz mücadelenin ardından vefat ederek Hakk'a yürüdü. İmam Hümeyni mücadelesine Hicri Şemsi 1342'de Şah'ın otoriter rejimi ve Amerika'nın İran'dan müdahalesine muhalefetiyle başladı ve böylece Şah rejimi tarafından Türkiye'ye ve ardından da Irak'a sürgün edildi. İmam Hümeyni Irak'ta sürgünde geçirdi. 13 yıl boyunca birçok öğrenci yetiştirmenin yanı sıra Şah rejiminin yozlaşmış duasını ve Amerika'nın İran'daki gayrimeşru haçgözlülüğünü ortaya çıkardı ve aydınlatıcı bildiride yayınlayarak İslam inkılabının zaferinin zeminini hazırladılar. İmam mücadelesinin doğruğunda Fransa'ya hicret ederek İran'dan şanlı dönüş ardından İslam inkılabı Hicri Şemsi 1357 yılında zafere kavuştu. İmam Hümeyni'nin 33. vefatı törenleri ve 2 yıllık bir aradan sonra sağlık protokollerine uyularak İmamın mezarı başında bu sabah saat 9'da başlıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bu törende bir konuşma yapacak.
İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının 33. yıl dönümü münasebetiyle Kutsal Türbesi'nde dün gece düzenlenen törende konuşan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İmam Hümeyni Mektebi'nde temel meselelerden birinin istikbar ve zulme karşı mücadelenin büyük önem taşıdığını işaretle, İslam İnkılabı'ndan sonra İran'ın dünyanın mazlumlarının sığınağı haline geldiğini söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı söz konusu törende dünyanın mazlumlarını kurtarmanın İmam Hümeyni'nin siyaset ekolünün en önemli yönlerinden biri olduğunu işaretle dünyadaki bütün mazlumlarının imamı kendi rehberi olarak gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i imamın Amerika hiçbir halt edemez sözüne işaretle bugün Beyaz Saray sözcüsünün İran üzerindeki azami baskının başarısız olduğunu açıkça belirttiğini görüyoruz dedi. Günümüzde dünyada birçok siyasetçinin var olduğunu fakat maneviyatsız siyasetin insana büyük zarar verdiğine şahit olduğumuza işaret eden reisi, maneviyattan yoksun bir politikanın sonucu Filistin halkının 70 yıllık baskısının yanı sıra küresel nükleer silahlanma yarışıdır dedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İran'ın geleceğinin parlak olacağını vurgulayarak bu konunun İslam devriminin büyük rehberi ve İmam Hümeyni'nin talimatlarından ve rehberliğinden anlaşıldığını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada İmam Hümeyni'nin siyeri ve söylemi Suta sistemiyle mücadele belgesi ve stratejik vizyonu olarak halk, nizam sorumluları ve diğer Müslüman halkların yorumunu aydınlaması gerektiğini vurguladı. İran Peres'in bildiğine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatı yıl dönümü dolayısıyla taziyelerine ileterek Müslüman milletlerin uyanışı ve istikbar karşıtı hareketlerin sesleri en uzak diyarlardan duyuluyor ve dünya özgürlükçüleri İslam İnkılabı imamlarının ekolunu model alarak küresel istikbar ve onların uşakları ile mücadeleye yöneliyorlar. Hicri Şems'i 14 ve 15 Horda tarihlerinin keramet 10 günü ile eş zamanlı olduğuna değinen söz konusu bildiride İran ülkesinin izzet ve başı dik olmasının İmam Rıza ve diğer mutahhar imamların kerametlerine borçlu olduğu kültür, sanat, toplum, bilim, siyaset, savunma, güvenlik ve ekonominin tüm alanlarda dini ve İslami değerlere koruma ihtiyacı vurgulandı ve İmam Hümeyni ülkelerinin de gerçekleşmesinin tek yolunun Veli-i Fakih ve İslam İnkılabı'nın büyük lideri Ayetullah Hamine'nin rehberliğine dikkat etmek olduğu ifade edildi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ayrıca İmam Hümeyni'nin siyeri ve söylemi Sultan Sistemi ile mücadele belgesi ve stratejik vizyon olarak halk, nizam sorumluları ve diğer Müslüman halkların yorumunu aydınlanması gerektiğini vurguladı.
Rahmetli İmam Hümeyni'nin 33. vefat yıl dönümüyle eş zamanlı olarak Tahran'da İmam Hümeyni Uyanış İmamı konferansı düzenlendi. İran Press'in bildirdiğine göre İmam Hümeyni'nin 33. vefat yıl dönümü dolayısıyla dün akşam düzenlenen İmam Hümeyni Uyanış İmamı konferansına 20 ülkeden 150'den fazla yabancı düşünür katıldı. İmam Hümeyni'nin İran'da kurduğu hareket günümüze kadar devam ederken dünyanın farklı ülkelerinde özgürlük arayanlar da bu hareketi ve akımı devam ettirmektedir. Törenin ardından Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale'nin mesajı bir video görüntüsü ile izleyicilere aktarıldı. Konferansın diğer bölümünde Tahran Geçici Cuma İmamı Hüccetül İslam Sadık Sıddık'ı şöyle dedi. Batı ve Doğu dinin etkisiz olduğunu sanırken ve mazlumların ümidinin kalmadığı bir dönemde İmam Hümeyni marifet, ilim ve içtihadın gücüyle mücadele bayrağını kaldırdı ve cihat kavramını açıklayarak genç kuşağı tağuta karşı mücadeleyi çağırdı. Toplantıya katılan ve İmam Hümeyni Çağı kitabın yazarı düşünür Hüccetül İslam Ahmet Rıza Hacreti de şöyle konuştu. İmam Hümeyni dinin milletlerin hareketi için itici güç olduğunu kanıtladı. Bugün Amerika'da İslami branşı ve içinde bazı tesettürlü öğrenci olmayan hiçbir üniversite yoktur. İmam Hümeyni sadece İslam'ı değil, diğer dinleri de takipçileri arasında yeniden canlandırdı.
Dünya İslam Uyanış Meclisi Genel Sekreteri, İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatının yıl dönümüne katılan yabancı konukların toplantısına gönderdiği mesajda bölge halkının direnişi, İmam Hümeyni'nin uyanış ve diriliş hareketinin devam ettiğinin bir işaretidir vurgusunda bulundu. İran Peresi Milidine göre Ali Ekber velayeti mesajında şöyle dedi: Büyük İmam Hareketi tarih boyunca peygamberler ve evliyaların hareketlerinden kaynaklanmış ve peygamberin bisteti gibi inişi çıkışı yolunda insanın yetişmesini armağan etmiştir. Dünya İslam Uyanış Meclisi Genel Sekreteri İmam Hümeyni'nin yıllarca süren çaba ve mücadelesine değinerek imamın tarihi çöküşü sona erdiren bir inkılabın da temelini attığını, sadece İran'ın zalimlerin boyunduruğundan kurtarmakla kalmadığını, aynı zamanda dünyanın özgürlük arayan, esirler ve adalet arayan Müslüman milletleri için farklı ve parlak bir model haline geldiğini vurguladı. Velayeti ayrıca İslam İnkılabı'nın büyük lideri ilahi vaatlere dayanarak dünya müstekbirlerine karşı çıktı ve kazandı. Doğu ve Batı blokları arasındaki güç dengesini de bozan bir devrim kurdu ve ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti sloganı ile dünya çapında İslami direniş ve Öz Muhammed'i İslami cephe adı altında yeni bir güç oluşturduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı İmam Hümeyni'nin büyük çalışmasının İran halkının ulusal, devrimci ve İslami kimliklerini canlandırarak birleştirmesi olduğunu belirtti. İran Presi'nin haberine göre Ali Bakri Kani, dün İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin vefatı yıl dönümü nedeniyle Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan törende yaptığı konuşmada, her ne kadar İmam Hümeyni, İran halkının ulusal, devrimci ve İslami kimliklerini canlandırarak birleştirse de, daha da önemlisi üç kimliğin birleşmesi İran ulusunun mükemmellik ve ilerleme yolunda olduğunu söyledi. Bakri Kani, İmam Hümeyni'nin ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve milli vahdet gibi ulusal kimliğe ilişkin unsurları İslami ve inkılapçı kimliğin ihya edilmesi sayesinde yapmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. Ali Bakri Kani ayrıca nasıl ki 60'lı yıllarda dini inanç ve devrimci şevk ve bu toprakların gençlerini savaş meydanlarına sürükleyip sevgili İran'ın bir karış topraklarının bile düşman işgali altında kalmasına izin vermediyse, aynı zamanda gençleri ulusal güvenlik sınırları savunmak için 90'larda Suriye ve Irak'taki terör savaş alanına götürerek düşmanın İran sınırlarına bile yaklaşmasına izin vermediğini söyledi. Ali Bakri Kani, ulusal çıkarların korunmasının ilk şartı diplomasi alanında aktif çalışma olduğunu belirtti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Merkezi Konsey Üyesi Şeyh Hasan el-Bağdadi, İmam Hümeyni'nin Doğu ve Batı'dan bağımsız bir inkılap yapabildiğini işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasının ilk savunucusu olduğunu söyledi. İran Peres'in haberine göre dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Zahiye bölgesinde İmam Hümeyni'yi anma törenini yaptığı konuşmada İran İslam devrimi temel reformlarda ve dünya Müslümanlarının çıkarlarının savunulmasında bir model olabileceğini işaretle İran ülkesini korumak veya işgalden kurtarmak isteyen her onurlu tarafı desteklediğini söyledi. Şu an Şeyh Hasan el-Bağdadi, İran İslam Cumhuriyeti, mazlumları ve İslam dünyasının haklarını saldırganlara karşı savunmada her zaman üstün taraf olmuştur, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Rus mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu toplantısının taslağının hazırlanmasında ve İran aleyhine bir medya ortamı oluşturmasında müzakere sürecini kesintiye uğratma konusundaki yapıcı olmayan eylem çağrısında bulundu. Amerika ve 3 Avrupa ülkesi, İngiltere, Fransa ve Almanya, çarşamba günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na ortak bir karar taslağı sunarak bildirilmeyen alanlarda bulunan uranyum malzemesiyle ilgili çözülmemiş soruların ciddi bir endişe konusu olduğunu belirttiler. İran Press'in bildirdiğine göre Cuma günü Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin son durumunu gözden geçirmek ve İran ve Rusya Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmelerden kaynaklanan çeşitli konuları takip etmek için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cuma gecesi Twitter'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin işgal altındaki topraklara yaptığı şüpheli ziyarete atıfta bulunarak nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının ilk imzacılarından biri olarak İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenilirliğini daha da sarsması konusunda yarada bulunuyor yazdı. Rafael Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısının arifesinde Siyonist rejim yetkilileriyle görüşmek üzere Perşembe günü işgal altındaki topraklara gitti. İran Peres'in bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenilirliğini daha da fazla zedelemeye karşı uyarıda bulundu.
İran İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada Abadan kentinde enkaz altında kalanları arama çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. İran Peres'in bildirdiğine göre Ahmet Vehidi bu sabah Kaşan kentinin Meşhed Erdahal bölgesinde yaptığı konuşmada bazılarının enkaz altında bazı cesetlerin hala olduğunu iddia edebileceklerini belirterek fakat yardım ekiplerinin tek tek tüm enkaz altına kalanları bulana kadar çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. İçişleri Bakanı metropol bina şartlarının yeni bir aşamaya girdiğini ve önemli bir proje olarak değerlendirilmesi ve dengesiz ve güvensiz yapıların yıkılarak normale dönmesi için molozların kaldırılması gerektiğini ifade etti.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Rusya'nın Ukrayna'dan yağmaladığı tahılı satın alan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. El Alem Evliliği'ne göre Cuma günü gazetecilere konuşan Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasil Bodnar, Türk yetkilileri ve İran Interpol polisini Ukrayna tahıllarının Türk karasulları üzerinden sevkiyatını soruşturmaya çağırdı. Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarındandır. Ancak iki ülke arasındaki mevcut savaş Karadeniz'deki tahıl sevkiyatlarını da durdurdu.
Yunanistan Ankara Büyükelçisi Lazaris Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yunanistan Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ülkesinde başta PKK, FETÖ ve DHKPC gibi Türkiye'nin mücadele ettiği terör çetelerine sağlanan imkanlar ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği civarında düzenlenen PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Yemen Ulusal Petrol Şirketi Sözcüsü Sudi Sadıgan Koalisyonu tarafından başka bir yakıt tankerine el konulduğunu duyurdu. İran Peres'in bildiğine göre Yemen Ulusal Petrol Şirketi Sözcüsü İsam El Mutavakil, Cuma gecesi Sudi Sadıgan Koalisyonu'nun Yemen halkı için 23 bin ton akaryakıt ve 7 bin ton dizel taşıyan Fospower adlı bir gemiye el koyduğunu söyledi.
Ve İran Greco-Roman güreş takımı 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Uluslararası Kazakistan Turlihanov Kupası'nı kazanarak dünya sıralamasında şampiyon oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Suudi Arabistan'ın İran ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ile ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyetsizlikle ilgili. İran karşıtı açıklamalarda Fars Körfezi İşbirliği Konseyi 3 İran adası hakkındaki temelsiz iddiasını yeniledi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi İran karşıtı açıklamalarında farklı iddialarda bulundu. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi bu açıklamasında İran'ı ülkelerin iç işlerine karışmakla suçladı ve konsey üye ülkelerinde İran'la nükleer müzakerelere katılması gerektiğini belirtti. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, Yemen Ensarullah Hareketi'ni terör örgütü olmakla suçlayarak silah ambargosuna tabi tutulması gerektiğini vurgulayarak açıklamasını sürdürdü. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, İran İslam Cumhuriyeti'ni iyi komşuluk ilkesine bağlı kalmaya ve ülkelerin egemenliğine saygı göstermeyi çağırsa da, bu konseyin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 ada hakkındaki iddiası komşuluk ilkesine zaten aykırıdır. Mevcut tüm belgelere göre 3 ada İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin ifade ettiği gibi bu tür açıklamalar İran iç işlerine karışmaktır ve mevcut hukuki ve tarihi gerçekler üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır ve olmamıştır da. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'ni ülkelerin iç işlerine karışmak ve terör desteklemekle suçlamak da yanlış bir iddiadır ve komşuluk ilkesine aykırıdır. Bu iddia Suudi Arabistan'ın Bahreyn'i işgal ederek, 2015'ten beri Yemen'i işgal ederek, 2011'den beri Bahreyn halkını kendi kaderini tayin hakkından mahrum ettiği bir döneme denk geliyor. Bu nedenle bu ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik davranış biçimlerini yeniden gözden geçirmeleri ve iyi komşuluğu dikkate almaları gerekir. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bu hususlara dikkat etmeliler. Diğer bir konu ise İran nükleer müzakerelerinin bölgesel meselelerle hiçbir ilgisi olmamasıdır. Bu görüşmeler ile İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik baskıcı yaptırımlar meselesi arasında doğrudan bir bağlantı var. Bu yüzden Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye devletlerinin hiçbiri bu tür müzakerelere katılamaz. Çünkü İran'ın nükleer programı temelde barışçıdır ve bölgesel meselelerle hiçbir ilgisi yoktur.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelere dünyanın en büyük silah ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın Amerikan ve Batı silahlarının da en büyük cephaneli haline geldiği bir sırada İran'ın füze programına son verilmesi çağrısında bulundular. Suudi Arabistan, Amerika ve Çin'den sonra dünyanın en yüksek askeri bütçesine sahip Riyad, esasen İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri planlarının caydırıcı olduğu bir sırada İran'ın füze programına son verilmesi çağrısında bulunuyor. Halbuki Suudi Arabistan'ın Yemen'e her gün bombalamasına rağmen İran silahları bölgedeki hiçbir ülkeye karşı kullanılmadı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinden son dönemde İran'a karşı tekrarlanan açıklamalarından büyük ölçüde Suudi Arabistan'ın bu konsey üyeleri olan Katar ve Oman ile ilişkilerinin genişlemesinden duyduğu memnuniyetsizliğinden kaynaklandığı görülüyor. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bu tür kilişe açıklamalarının yayınlanması görünüşe göre İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı dost ve ortak ülkeler de dahil olmak üzere komşuları ile diplomatik hamlelerinin sonuçlarını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Ayrıca yapılan suçlamalar Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin tüm üyelerinin tutumunu da sayılmaz. Seyyid İbrahim Reis'in de yakın zamanda Katar ve Oman'a yaptığı ziyaret ve bu ülkenin yöneticilerinin İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı karşılaması bu konuyu açıkça teyit etmektedir. Şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti'nin temel dış politika stratejisi defalarca dile getirildi ve uygulamada da takip edildiği gibi bölgedeki ülkelerle gerilimi azaltmak için görüşmek, başta komşu ülkeler olmak üzere İslam ülkeleriyle etkileşim ve işbirliği yapmak ve ilişkileri geliştirmektedir.
Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Yemen'de 2 aylık ateşkesin uzatılması konusunda. Yemen'de 2 aylık ateşkes Perşembe günü sona erdi ve ilgili taraflar ateşkesin 2 ay daha uzatılması konusunda anlaştılar. Ateşkes Yemen Savaşı'nın 8. yılının başlangıcı olan 2 Nisan'da yürürlüğe girdi. Ateşkes Yemen içinde ve dışındaki tüm kara, hava ve deniz operasyonları, ayrıca savaş alanlarında devam eden tüm operasyonların durdurulmasını, El-Hudeyde limanında akaryakıt ve petrol türevleri taşıyan 18 geminin boşaltılmasını ve Sana Havaalanı'nın Ürdün'e ve Mısır'a iki ticari uçuşla sınırlandırılmasını içeriyordu. O zamanlar ateşkesin mübarek Ramazan ayında Yemen halkının çektiği acıları hafifletmeyi amaçladığı sanılıyordu. Ancak gerçek şu ki maalesef Yemen savaşının en başından beri insani meselelere hiç dikkat edilmedi. Bu insan hakları ihlalleri özellikle işgalci hükümetlerin alanı dışında ülkeyi etkiledi, marjinalleştirildi ve bir son öncelik haline geldi. Dünyanın ve batılı kurum ve kuruluşların savaştan zarar gören insanlara nasıl tepki verdiğine dair basit bir bakış ve değerlendirme somut olarak Ukrayna ve Yemen'deki savaştan zarar görenlere yönelik tavırları ayrımcı uygulamaların derinliğini ve genişliğini gösteriyor. Ayrıca iki aylık ateşkesin ardından saldırganlar siyasi ihtiyaçları kısmen karşıladıktan sonra ateşkese karşı yükümlülüklerini yerine getirmemişler ve defalarca ateşkesi ihlal etmişlerdir. Aynı zamanda saldırgan hükümetler iki aylık ateşkes fırsatını savaş alanlarındaki askeri güçlerini güçlendirmek, stratejik Mağrib kentinin düşmesini önlemek ve ateşkes fırsatını paralı askerlerinin ihtilaflarını hafifletmek için kullandılar. Bu bağlamda Suudi Arabistan komutasındaki paralı askerler arasında ittifak oluşturmak ve bu güçlerin art arda askeri yenilgilerini önlemek için Abdurrahman Mansur Hadi'yi devre dışı bırakarak gücü Başkanlık Konseyi'ne devretti.
Şimdi ortaya çıkan soru ateşkesin uzatılmasının nedeni neydi? Cevap, Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'ya uygulanan petrol yaptırımlarının ardından Suudi petrolüne Batı ve Amerika'nın artan ihtiyacında bulunabilir. Bu ülkenin petrol üretim tavanını artırabilmesini sağlamak için böyle bir ateşkese ihtiyaç vardır. Yemenlilerin savunma saldırılarından durması Suudi Arabistan'a bu hususta yardımcı olabilir. Fiyatların düşürmesinde etkili olabilmek için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırgan hükümetleri aracılığı ile Yemen petrol ve gazının dünya pazarlarına ihracatını kolaylaştırmaya da çalışılıyor. Lübnan gazetesi El Ahbar'a göre Islah Partisi'ne bağlı ve 107. tümene bağlı Tugay, Cennet Hunt petrol sahasındaki konumundan geri çekilmiş ve Amalaka 7. Tugay'ı onun yerine geçmiştir. Bu değişiklikle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika ve İngiltere'nin sıvılaştırılmış doğal gazı yeniden üretme çabalarına paralel olarak Belhaf gaz tesisini ard arda 8 yıldır hakim olmaya devam ederken Yemen'in en büyük petrol sahasını devraldı. Bu girişim Rus gazının boş yerini de durdurma çabasının bir parçasıdır. Bu arada Suudi Arabistan'ın ateşkes fırsatını petrolünü ihraç etmek ve güney ve doğudaki paralı askerlerine istikrara kavuşturmak ve güçlendirmek için kullanıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri bu fırsatı İsrail ile ittifakının gölgesindeki Yemen limanındaki konumunu istikrara kavuşturmak için kullanıyor. Bu arada Ensarullah liderliğindeki Milli Kurtuluş Hükümeti de ateşkesi ihlal eden koalisyonun amaçlarının ve istismarlarının farkında olmasına rağmen ateşkesin kurumasından bu yana kuşatma ve yakıt yaptırımlarının da göreceli olarak azalmasını da memnuniyetleri karşılamıştır. Bu durum ise halkının acılarının dinmesinde de azalmasında etkili olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Ordat 1401 Hicri Kameri 4 Zilkade 1443 ve Miladi 4 Haziran 2022 Cumartesi. 33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ordat 1368'de İran İslam İnkılabı'nın rahmetli Lideri İmam Hümeyni 87 yıllık yoğun çabaların ardından Hakk'a yürüdü. Bu haberin duyurulmasının ardından İslam dünyası matem ve hüzne büründü. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, Hicri Şemsi 1 Mehr 1281'de Hümeyn şehrinde doğdu. İmam Hümeyni'nin siyasi faaliyetleri bilimsel ve kültürel faaliyetleriyle birlikte başladı. İmam Hümeyni'nin Şah rejimi ve Amerika'nın İran'daki müdahalelerine karşı mücadeleleri 1342'de arttı ve nihayet İmam Hümeyni Şah tarafından Türkiye'ye ardından Irak'a sürgün edildi. İran'daki mücadelelerinin doruğa ulaşması ve imamın Fransa'ya hicreti ve İran'a görkemli bir şekilde dönmesi ardından İran'da 1357'de İslam İnkılabı nihai zafere ulaştı. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra süper güçler ve inkılabın iç ve dış düşmanları ve bu arada Irak'ın Basri rejiminin İran karşıtı komplolarına rağmen İmam Hümeyni İran halkına dirayet ve cesaretle rehberlik etti. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 14 Ordat 1368'de İran Rehberlik Hubregan Meclisi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi İran İslam Cumhuriyeti rehberi olarak seçti. Rahmetli imamın vefatından birkaç saat sonra Hubregan Meclisi imamın halefini tayin etmek için bir toplantı düzenledi ve imamın siyasi vasiyetnamesini okuduktan sonra İran'ın gelecek rehberini tayin etmek amacıyla toplandı. Hubregan Meclisi incelemelerini bitirdikten sonra Ayetullah Hameneyi İslam İnkılabı rehberi olarak seçti. Halk tarafından seçilen bu meclis üyeleri kapsamlı bir incelemeden sonra olağanüstü kişiliği ve özellikleri nedeniyle Ayetullah Hameneyi İslam İnkılabı rehberi olarak seçti. İslam ve İslami ilimlere dair net bir vizyon, İslam fıkhı ve hukukunda üstün algılama gücü, çağın sorunları ve çağın gereksinimleri hakkında geniş bilgi ve anlayış, ayrıca cesaret, basiret ve güçlü yönetim gibi özellikler Bilgeler Meclisi üyelerine Ayetullah Hameneyi rehber olarak seçti. O yıldan bu yana Ayetullah Hameneyi İmam Hümeyni'nin yolunu izleyerek ve İslam'ın yüksek öğretilerine dayanarak İslam inkılabına bilgelik, sağduyu, öngörü ve liyakat ile yönetti ve yönlendirdi. Önce bugün Hicri Şemsi 14 Ordat 1391'de İran'ın muhasebe biliminin kalıcı isimlerinden Mustafa Ali Medet vefat etti. Bugün 4 Haziran dünya takviminde şiddet kurbanı çocuklara destek günüdür. 1982'de Siyonist İsrail'in şiddetinin kurbanı Filistin ve Lübnanlı çocukların şartlarının incelenmesi ardından Birleşmiş Milletler tarafından 4 Haziran günü dünyada şiddet kurbanı masum çocuklar günü olarak belirlendi. ...227 yıl önce bugün 4 Haziran 1795'te Fransız ünlü matematikçi Alexis Claude Colouro 52 yaşında hayata veda etti. Colouro çocukken büyük yeteneğe sahipti öyle ki 10 yaşında matematik okumayı başardı ve 13 yaşında matematik konusundaki risaleleri yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni, yaşayan ebedi hakikat. Thank you.
Değerli dostlar, İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümünde onu ve yolunu saygıyla anıyor ve İslam alemine taziyelerimizi sunuyoruz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Haziran ayı Müslüman İran milleti emsalsiz önderliği ve şecaati sayesinde özgürlüğüne kavuştuğu büyük bir insan ve önderin yazını ve anısını hatırlatıyor. Bu büyük insan çağdaş insanın komplike ilişkilerinden gerçekçi bir idrakle yaşamının temel meseleleriyle ilgilendi ve muazzam ve akılcı kişiliğiyle korku ve teslimiyet hisarını kırarak bir milleti zulüm ve diktatörlükten kurtardı ve bu büyük insan çağımızın en önemli olayı olan İran İslam İnkılabı'nın temelini atan İmam Hümeyni'ydi.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İran İslam İnkılabı'nın büyük mimarı rahmetli İmam Hümeyni'nin rihleti üzerinden 33 yıl geçiyor. Bazıları zaman akışı bu büyük önderin yadını unutturabileceklerini zannediyor. Oysa dünyada yaşanan yeni gelişmelerin süreci imamın yolunu ve yordamını daha da canlandırdığı anlaşılıyor. Beşeri toplum 21. yüzyılın engebelerini geride bırakarak sonunda gerçek saadet, özgürlük ve barışa kavuşabileceğini zannediyordu. Ancak bazı çevrelerin diktatörlüğü, sultacılığı ve zorbalığı beşeri toplumu bu fırsattan mahrum bıraktı. İşte bu noktada İmam Hümeyni'nin gayet sakin ve mantıklı bir şekilde salabetli ve manevi nidası akıllara geliyor. İmam şöyle diyordu: "Beşeriyetin tek kurtuluş yolu İbrahim, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed'e kadar uzanan ilahi enbiyanın yoluna yönelmeleridir."
İmam Hümeyni'ye göre beşeri tarihte en korkunç cinayetlerin köklerini insanların makam hırsında aramak gerekir. Zira bu özellik insanlarda kurumsal hale gelmiştir. İnsan her zaman hikmetli ve ilimli olmakla beraber tevhid ve insan aşkıyla yaşayan önderlere ihtiyacı vardır. İmam Hümeyni bu özelliklere sahip olan bir önder olarak 20. yüzyılın en büyük inkılabının temelini attı ve beşeri ahlak ve hak talepliği insanlarda en iyi şekilde yeniden ihya etti.
İmam Hümeyni'nin yaşama bakışı ve yöntemi emsalsizdi. İmamın gençlik çağı ve eğitim yılları, ruhi ve fikri ortamı başka siyasi liderinkine asla benzemiyordu. İmam zorluklarla beraber olan gayet sade bir hayata başladı. İmam gençlik çağının zirvesinde nefsini tehsip etme merhalelerini geride bırakarak irfanda büyük manevi dereceleri elde etti. İmam ömrünün onlarca yılını da ilim öğrenmek, araştırmak ve kitap yazmakla geçirdi ve yazdığı çok sayıda kitabın yanı sıra birçok talebe de yetiştirdi.
İmam Hümeyni siyasi mücadeleleri sürecinde hiçbir siyasi partiye üye olmadı ve faaliyette bulunmadı. İmam Hümeyni tüm insanları fıtrat sahibi, Allah'ı arayan, hakikat ve adaleti talep eden insanlar gördüğü için onları şeytan sıfatlılar, sahtekarlar ve zalimlerle mücadeleye davet ediyor ve kaderlerine karşı sorumlu olduklarını vurguluyordu. İmam Hümeyni milletlere hitap ediyor ve alemin büyük gelişmeleri milletlerin ve halk kitlelerinin eliyle gerçekleşirse asla yenilgiye uğramayacağını belirtiyordu. İmama göre milletler uyandığı takdirde dünyada değişiklik yapabilir ve zulüm ve adaletsizliğe son verebilir. İmam Hümeyni diğer siyasi liderlerin aksine kendi çıkarlarını değil, asıl insanların saadetini düşünen ve gerektiği takdirde de bu kitleyi harekete geçiren bir liderdi.
İmam Hümeyni'yi tağut rejiminde mevcut düzene karşı kıyama yönelten şey, o dönemde İran toplumunun dini taalimden boşaltılmış olmasıydı. Öyle ki toplum ilahi ve dini inanç bakımından ciddi hasara uğramıştı. O dönemde İslam dini hiçbir siyasi, sosyal ve kültürel işe karışmayan ve sadece bireysel ibadetlerle sınırlı olan bir din şeklinde tanıtılıyordu. Oysa dinden bu algı fasık ve despot hükümdarların halk arasında yaymaya çalıştığı bir yalandı.
İmam Hümeyni'ye göre İslami toplum Allah Resulü vefat ettikten sonra bu bağlamda hasara uğramış ve bu durum tağut rejimi döneminde duruk noktasına ulaşmıştı. İmam Hümeyni şöyle diyordu: "Bu şeytani bir plandı ve Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde hazırlanmıştı ve daha sonra da hangi hükümet iş başına geldiyse bu planı onayladı ve en son İslam ülkelerinin yolu doğuya ve batıya açıldıktan sonra zirveye ulaştı. Neymiş? İslam kul ile Allah arasında kişisel bir meseleymiş ve siyaset İslam'dan ayrıymış ve Müslüman siyasete müdahale etmemesi ve ulema siyasete karışmaması gerekiyormuş."
İmam Hümeyni, İslam'ın bu şekilde dışlanması ve mahcur kalması ile mücadele ederek şöyle buyurdu: "Asr-ı Saadet'te Allah Resulü döneminde sapmalar olmadığı döneme kadar siyaset ve diyanet iç içe olmuştur." İmam Hümeyni bir başka yerde de dinin etkinliğini insanların bireysel ve sosyal işlerine müdahale etmesine bağlı olduğunu belirterek şöyle buyurdu: "Siyaset dinden ayrıdır" sloganı sömürü propagandasıdır. Bunlar Müslüman milletleri kendi kaderini belirleme hakkından alıkoymak istiyor.
Gerçekte İmam Hümeyni'nin bu sözleri öz Muhammedi İslam ve insanların fıtrat dilinden beyan edilen sözlerdi. İmamın her söylediği halkın fıtratından ve yüreklerinden çıkan sözlerdi. Eğer imamın sözleri beşeri camiada büyük ilgi görüyorsa bunun sebebi söyledikleri etnik bir grubun bir başka etnik grubun karşısında söylemeleri veya aydın akımın başka akımların karşısında söylemeleri değil de hak talep, saadet talep ve sağlıklı bir toplum inşa etmek isteyen saadet talep insanların söylemleri olmasıdır. Bu söylem gayet sade, akıcı ve mantıklı olarak dünya mahrumları ve mustazaflarının diliyle gündeme geliyor ve bu yüzden beşeri toplumlarda büyük ilgiyle karşılaşıyordu.
Kuşkusuz bugün yine İmam Hümeyni'nin sözleri henüz insani fıtratından uzaklaşmamış, insaflı her insanın kulağına ulaşırsa doğal olarak imamın söylemine karşı teslim olacağı kesindir. İmamın zulüm karşıtlığı, zorbaları haddini aşan taleplerine karşı direnişçi ruhu, çaba ve kalkınma psikolojisi, insanı keramete saygı duyması, milletlere saygı göstermesi, vermesi ve haklarına vurgu yapması günümüz dünyasında yoğun ilgi gören İmam Hümeyni'nin bazı söylemleridir.
İmam Hümeyni, dini hükümeti kurmak ve dini siyaset ve hükümet meydanına geri getirmek için İslam dini tüm zamanlarda ve mekanlarda uygulanabilecek zati değerlere ve yasalara sahip olduğu inancını oluşturdu. Zira bu yasalar insan fıtratına göre düzenlenen yasalardır ve fıtri konular çeşitli zamanlarda ve mekanlardan bağımsızdır. Örneğin annenin evladına yönelik sevgisi tarihin tüm evreleri için geçerlidir. Dolayısıyla İslam yasaları da insan duası ve fıtratına uygun hazırlandığından her daim uygulanabilir yasalardır.
İmam Hümeyni, İslam ümmetinin uyanış öncüsü ve alim bir şahsiyetti. İmam, İslam'ı iyi bilen bir fakih, Allah peşinde olan bir arif ve cesur bir önder sıfatıyla İran toplumunun temellerini ıslah etme yoluna adım attı ve İran-İslam inkılabını zafere götürerek İslam öğretileri temelinde yeni bir nizamın temelini attı. İslami nizam yeni kriterleri ve ilkeleri belirledi ve insan kerameti temelinde asil bir kültürün temelini attı. İran-İslam Cumhuriyeti adıyla adlandırılan bu nizam günümüzde birçok milletin ilgi odağındadır. İmam ileriye ve geleceğe dönük geniş bakış açısı ile dünya Müslümanlarının izzeti ve mustazafların güçlendirilmesi tezini ortaya attı.
Kuşkusuz İmam Hümeyni'nin küresel istikbarla mücadele yönündeki tavsiyelerine uymak, dünya zorbalarının pençesinden kurtulmak üzere aydın bir ufuk göstermiştir. Bu ufukta beşeriyetin büyük kurtarıcısı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi ve dünyayı zulümden temizleyerek adaletle doldurması yatmaktadır. İmam Hümeyni bu muzaffer son hakkında şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala yeryüzünde mustazafları müstekbirlere galip getirmeyi ve onları imam ve önder yapmayı vaat etmiştir. İlahi vaat yakındır. Umarım bu vaadin gerçekleşmesine ve mustazafların müstekbirlere galip gelmesine hep birlikte şahit oluruz.
Evet, bugün 33 yılın ardından İmam Hümeyni'nin temeline attığı İslami nizam öylesine güçlendi ki İslam inkılabı bir rejimi devirmenin ötesinde bir hareket olduğunu delillerle ispat etmeye gerek bile duymuyoruz. Bugün dünya siyaset arenasında ve daha somut olarak düşünürlerin ve politikacıların hatta büyük liderlerin oturumlarında en çok İran İslam İnkılabı'nın dünyanın siyaset ve kültür denklemleri üzerinde etkileri tartışılmaktadır. Dini kimliğin ihya edilmesi, Müslümanların uluslararası denklemlerde konumlarının yükselmesi, İslami medeniyetin yeniden şekillenmeye başlaması, hepsi İran İslam İnkılabı'nın İslam dünyasını ve çağdaş dünyayı etkilediğinin işaretleridir.
İmam Hümeyni yaşayan ebedi hakikattir ve yolunu sürdürmek beşeri toplumlara istiklal, özgürlük ve hak temelinde bir hayat hibe eder. İmam Hümeyni'nin yadı ve yolunu İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin tabiriyle ebedi bir hakikattir. Biz de bir kez daha imamın rıhlet yıl dönümünü saygıyla anıyor ve bir kez daha tüm Müslümanlara taziyelerimizi sunuyoruz.
Ayrıca programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edeceğiniz ve görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 104. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde Hac suresinin 75 ve 76. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
İbrahim Allah'ın emriyle Hacerul Esved'i Kabe'nin duvarına yerleştirdiğinden beri bu taşın kaldırılmasına neden olan olaylar meydana gelmiştir. Bu olaylardan biri de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bisetinden birkaç yıl önce meydana gelen sel ve bunun sonucunda Kabe binasının duvarlarının hasar görmesiydi. Bu olayın ardından Kureyş kabileleri Kabe'yi onarıp yeniden inşa etmeye karar verdiler. İş Kabe'nin bazı kısımlarını yeniden inşa etme şerefinde herkesin payı olacak şekilde bölündü.
Çalışma başarıyla tamamlandı. Hecerül Esved'i özel yerine koymanın zamanı gelmişti. Bu sırada hangi kabilenin bu onuru üstleneceği ve buna layık görüleceği konusunda ciddi bir anlaşmazlık vardı. Hiçbir kabile başka bir kabilenin bu onuru yaşamasına izin vermek istemiyordu. Sonunda Beni Abdeddar kabilesinden bazıları kanla dolu bir tas getirip Beni Uday kabilesi ile sözlerinde durmaları ve kabilelerin yaşlılarından başka hiç kimsenin bu onura sahip olmasına izin vermeyecekleri sözünü verdiler.
Kabileler 4-5 gün boyunca savaş için hazırlıklıydı. Sonuçta o zamanlar Kureyş'in en yaşlı ve en etkili adamı olan Ebu Ümeyye kan dökülmesini önlemek için tüm kabilelerin Kabe'ye giren ilk kişi tarafından hakemlik yapılmasına rıza göstermelerini önerdi. Neyse ki bu Kabe'ye giren kişi bu ilk Muhammed Emin'di. O geldiğinde alkış sesleri yükseldi ve herkes sevindi. Çünkü herkes onu güvenilir ve emin ve emanetdar biri olarak tanırdı.
Evet, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke halkının saygıdeğer olarak gördüğü ve herkesin ona güvenirliği, dürüstlüğü ve saflığı ile tanıyan bir şahıstı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biset öncesinde bile yalnızlıklarında maddiyat veya maddiyat dışı konularda erkeklerle ve kadınlarla olan ilişkisinde en ufak bir ahlaki sapma veya ihanet eyleminde bulunmamıştı. Hazreti Muhammed henüz genç yaşındayken bile Muhammed Emin olarak bilinirdi. Mekke halkı ona bu şerefli unvanı vermiş ve onu bu adı ile tanırlardı. Onu gördükleri her yerde birbirlerine işaret ederek Emin geldi diye söylerlerdi.
Resulullah'ın güzel ahlakı, güvenirliği ve dürüstlüğü yavaş yavaş her köşede, her toplumda hem de kamuoyunda ün sarmaya başladı. Hazreti Peygamber'i Mekke halkına sevdiren bu özellikler Hayatında yeni bir sayfa açmış ve Hatice ile evlenmesinin sebeplerinden biri olmuştur. Kureyş'in en zengin hanımı Hatice, peygamberin dürüstlüğünün, güvenirliğinin ve güler yüzünün ürünü işitince ona ticarette kendisine yardım teklifinde bulundu. Hatta onu kendisinin vekili ve ortağı bile yaptı. Hazreti Hatice, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilk görüşmesinde ona, "Sende beni cezbeden şey dürüstlüğün, güvenirliğin ve güzel ahlakındır. Ben sana başkalarına verdiğimin iki katını vermeye hazırım. İki kölemi de seninle gönderip sana uymalarını emretmeye hazırım," dedi. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Hatice'nin kafilesiyle beraber Şam'a gitti. Bu yeni kafile yöneticisi o sırada 25 yaşındaydı.
Yolculuk sona erdi ve kafilenin tüm üyeleri büyük ve eşi görülmemiş bir kazançla hedeflerine ulaştı. Hazreti Hatice hizmetçisi Meysere'ye genç vekili hakkında soru sordu. Hatice'ye Muhammed'in faziletleri, üstün ve arzu edilen nitelikleri ve sadakati hakkında da bilgi verildiğinde Hatice şöyle dedi. "Meysere, artık kafi. Muhammed'e olan ilgimi iki katına çıkardın zaten. Git, seni ve karını serbest bıraktı." Böylece Hatice'nin güveni mali seviyeyi aştı ve kendisini Muhammed Emin'e evlenme teklif ettiği noktaya götürdü. Başta kendisine ticari işbirliği teklif ettiğinde de bunun nedeni Muhammed'in güvenirliğini, sadakati, ahlaki karakteri ve sosyal konulardaki başarılı yönetimiydi.
Allah Resulü risalete başladığında ve davetini açık şekilde başladığında müşrikler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kuruntu kurduğunu, vahiy ile ilgili sözlerinin boş olduğunu, rahatsız edici rüyalardan başka bir şey olmadığını söyleyerek peygamberin karakterine ve ruhaniyetine saldırmaya başladılar. Bir diğer yandan Allah Resulü'nün sözleri çok güzel ve cezbedici olduğundan ve birçok insanı cezbettiğinden peygamber düşmanları "o şairdir ve aldatıcı görünen sözler söyler ama sözleri anlamsız" diye konuşmaya başladılar. Bir süre sonra Peygamber Efendimiz'in sözlerini aklı sıra etkisiz hale getirmek için, etrafındaki dağıtmak için ona delilik ve cinnet isnat ettiler.
Şöyle bir rivayette anlatılmaktadır. Mekke'den Şam'a bir kafile yola çıkmıştı. Papazın biri kafile sorumlularına sordu. Ahmet bin Abdülmuttalib zuhur etmedi mi diye. Çünkü bu ay görünmesi gerekiyordu. O Allah'ın son peygamberidir ve Mekke'den ayrılıp Medine'ye hicret etmiştir diye konuştu. Rivayete göre kafile sorumluları Mekke'ye döndüklerinde insanlara sorar, olup biten yeni bir şey yaşandı mı diye. Ve son zamanlarda peygamber olduğunu iddia eden Muhammed Emin ortaya çıktı cevabını aldılar.
Peygamber ile savaşmak için müşrikler çeşitli yöntemler kullanmışlardı. Alaylar ve saptırmalar ve hakaretlerle hiçbir şey yapmadıklarını görünce yeni bir plan yaptılar ve dediler ki, "Peygamberlerin misyonunu kabul ediyoruz ve İbrahim, Musa ve İsa gibi peygamberleri inkar etmiyoruz ama Muhammed'in nübüvvetini kabul edemeyiz. O fakir, miskin ve yetim bir adamdan başka bir şey değildir. Bizim nezdimizde konumu yok ve peygamber olamaz. Tanrı peygamberlik edecek birini seçseydi, ondan daha ünlü ve zengin birini seçerdi. Örneğin Kureyş'in asil ve zenginlerinden olan Velid bin Muire gibi biri. Onun çok malı var ve bir yıl boyunca Kabe'nin masraflarını tek başına ödüyor. Oysa bütün Kureyşliler bir yıl içinde Kabe'yi kaplayabilmek için mallarını toplamak zorundalar. Velid ve onun gibi zenginlik ve güce sahip olan ve daha nüfuzlu kimseler, nübüvvetin ciddi sorumluluğunu daha iyi üstlenebilirler. Bu insanlar varken yetim Muhammed gibilerine nübüvvet yakışmaz.
Aslında Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisetinden sonra yetim sıfatını kötüye kullanmışlardı. Onun karakterini lekelemek ve Muhammed Emin yerine yetim Muhammed'i dillere düşürmek istediler. Bu sırada Hac suresinin 75 ve 76. ayetleri nazil oldu ve seçimin kriteri bireylerin liyakatıdır diye vurgulandı. Bu ayetlerde şunları okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. İnnallaha semi'un basir. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum.
Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini ve arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
Bu ayetlere göre hem melekler hem de peygamberler Allah'ın yaratıklarıdır. Hem de onun sözünün insanla taşınmasının elçileridir. İbadet Allah içindir ve o ister peygamber ister melek olsun ondan başka ibadete layık değildir. Allah her zaman sadece insanların işlerini değil elçilerinin işlerini de denetler ve onlar da yaptıklarından sorumludur. Melekler bundan muaf değillerdir. İlahi peygamberler olarak onların da farklı konumları ve sorumlulukları vardır. Örneğin Cebrail, Mikail ve Ezrail gibi bazılarının konumu diğerlerinden daha üstündür.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@devriyes.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Pehlevi döneminin kültürel ve sanat alanındaki girişimlerini ele alacağız.
Pehlevi rejimi otoriter doğasına ve halka siyasi ve sosyal katılım alanını kapatmasına rağmen kültür ve sanat alanında nominal ve yapmacık özgürlükler vererek otoriter ve despot sistemin siyasi ve sosyal alandaki tahakkümünü telafi etmeye çalışmıştır. Bu alanda tam bir gözetim ve sansür olmasına rağmen kültürel üretimlerin sadece siyasi içeriği gözetime tabi tutulmuştur. Başka bir deyişle Pehlevi rejimi görünüşte kültürel ve sanatsal kutlamalar düzenleyerek sanat alanında ve sinema ve tiyatroda dahil olmak üzere bazı kitle iletişim araçlarından yararlanarak dizginsiz özgürlüğü teşvik etti. Bu tür kültürel olaylar kamuoyuna geniş ölçüde yansımış ve toplumda güçlü tepkilere yol açmıştır.
Bu bağlamda tiyatro, müzik, sinema, sergi, teknik proje büroları ve benzeri sanat kurumlarından olan 33 üyeli mütevelli heyet ve komite üyesiyle 1967 yılında Sanat Şölenleri Teşkilatı çalışmalarına başlamıştır. Bu kuruluş, drama, müzik ve diğer sanatsal faaliyetler için programlar ve festivaller hazırlamaktan ve diğer ülkelerdeki sanat kuruluşlarıyla bağlantı ve işbirliği kurmaktan sorumluydu. Sanat Festivali organizasyonu Meşred'deki Tuz Festivali, İsfahan'daki Halk Kültür Festivali ve Şiraz'daki Sanat Festivali de dahil olmak üzere çeşitli kutlamaların düzenlenmesinden sorumluydu.
Muhammed Rıza Pehlevi'nin eşi Fereh Diba'nın yönettiği Şiraz Sanat Festivali 1967 ila 1977 yılları arasında 10 yılda tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Her yıl Eylül ayında düzenlenen bu festival, İran'dan ve yurt dışından sanatçıları tarihi mekanlarda, sanatsal mekanlarda ve hatta Şiraz sokaklarında performans sergilemek üzere bir araya getiriyordu. İslam devriminin zaferine ve Şah rejiminin düşüşüne kadar toplam 11 şölen düzenlendi.
Bu bağlamda müzik, dans, tiyatro ve sinema olmak üzere 4 ana başlıkta kutlama programları sunulmuştur. Şiraz Sanat Festivali'nin ilan edilen amacı İran sanatını İranlılara ve yabancılara, özellikle de yabancı sanatçılara tanıtmak, yabancı sanatçıların yapıtları tanıtmak ve eserlerini İranlılara göstermek için bir atmosfer yaratmaktı. Tabii ki uygulamada sanatçılar genellikle ülkelerinde hiçbir yere seyahat etmemiş ve ünlü eserlere sahip olmayan sanatçılar bu şölenlere davet edilirdi. Genelde eserlerini deneysel ve amatör bir biçimde sunan sanatçılar kutlamalara katılmaya davet edilirdi.
Amerikalı İranolog Richard Free, Şiraz Sanat Festivali ile ilgili olarak batılı kültürün dolu dizgin ve dizginsiz bir şekilde denge diye bir şeyin gözetilmeden başlayan bir süreç olduğunu belirtiyor. İranolog o dönemde İran'ın Pakistan, Afganistan ve Tacikistan gibi komşu ülkelerinden müzik gruplarını ve şarkıcıları Şiraz Sanat Festivali'ne davet etmeyi teklif ettiğini, ancak Sanat Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Gutmi'nin ona halk kültürünün değil, öncü sanatın hamisi olduklarını vurguladığını belirtiyor. Aslında etkinlik sırasında bu kutlama programlarına yapılan en önemli itirazlardan biri, İran'ın geleneksel ve özgün İran sanatlarına ve İran'ın medeniyet ve kültür alanında yer alan ülkelerin adet ve geleneklerini görmezden gelmesiydi.
Şiraz Sanat Festivali'nin her geçen yıl bayağılığı arttığı ve organizatörlerin İslam karşıtı motifleri daha da netleşti. Halk ve din adamları buna giderek daha fazla karşı çıktı. Halkın ve dini kesimin ve dindar yelpazenin muhalefetinin temel nedeni bu programın halkın din ve inançlarıyla çelişmesiydi. Bu kutlamaya en başından beri birçok eleştiri eşlik etti. Basın bile itirazları bildirdi ve dergilerin eleştirmenleri bu süreci eleştirdi. Örneğin Kültür Dergisi Neg'in 22 Eylül 1968'de 40. sayısında eleştirel bir makale yayınladığı ve "Festival mi, kandırma çarşısı mı?" başlıklı makalesinde şu yazılara yer verdi. Şiraz Sanat Şöleni'nde bugüne kadar olup bitenler ne yazık ki Uluslararası Sanat Festivali'nden çok uzak ama ciddi şekilde uzak olmuştur.
Gösterilerin ve oyunların seyirci sayısının sınırlı olması nedeniyle protestolar kutlamanın son dönemine kadar sırf basın düzeyinde sınırlı kaldı. Sokak tiyatrolarının bayağılığına ciddi seviyeye ulaştı. Son dönemlerde ise bu sınırlı seyircilerin artık sinema ve tiyatro gösterilerinden memnun olmadığı gibi Şirazlıların çoğu ve hatta İran'ın diğer şehirlerinin insanları bile bu duruma tahammülü kalmadı. Şiraz Sanat Festivali'nin bayağılığının zirvesi 1976 ve 1977'de yani 10. ve 11. dönemlerde cinsel temalı filmlerin ve kamusal ahlaka karşı açık oyunların sahnelendiği zaman gerçekleşti. 1977'de kabalık tüm dönemlerden daha fazlaydı ve İranlıların ahlaki değerlerini aşağılayan sahne sayısı bakımından önceki sanat eserlerinin sayısı iyice arttı.
Şiraz Sanat Şöleni'ni düzenleyenlerin övündükleri meselelerden biri, İran ulusal sanat ve kültürünün tanıtılması ve aktarılmasıydı ve yabancı sanatçılar tarafından tasarlanan ve İran hikayelerinden ve mitlerinin uyarlanan oyunlarla gurur duymaktı. Ama bu aslında olup bitenlere tam aykırıydı ve yabancı sanatçılar çalışmalarının özünde hiçbir zaman saf İran kültürünü gösteremediler. Daha gerçekçi karşılaştırmak istersek bu festival ve şölende bulunan sanatçıların İran kültürüne bakışı ve yaklaşımı şarkıyatçıların İran kültürüne bakışının doğru olduğu kadar doğruydu. Yüzeysel ve İran kültüründen çok uzak bir bakış.
Öte yandan İran yerel sanatı Şiraz Sanat Festivali programlarının küçük bir yüzdesini oluşturuyor ve orijinal İran sanatının küçük bir bölümü sunuluyordu. Sanat festivalinin organizatörleri avantgard sanatı tanıtmak ve onu İranlı sanatçılara ve insanlara tanıtmak için çok çalıştı. İranlı sanatçıların Şiraz Sanat Festivali'nden kelime dağarcığına giren kelimelerden biri de laboratuvar sanatı oldu. Laboratuvar tiyatrosunun en tanınmış temsilcilerinden biri Rutovski bu sanat türünün özelliklerini şöyle tanıtıyor. Genel seyirci denen bin gözlü bir canavarla karşılaşmak benim için çekici değil, seyirci arıyoruz, insan değil. Bu yönetmen tiyatrosunu 50'den fazla kişinin izlenmesini engellerdi. Önemli olan nokta bu insanların çoğunun avantgard olmadığı ve çok amatör olduğu ve sanat festivali organizasyonunun o zamanlar dünya çapında sanatçıları davet etmek yerine bazı ikinci sınıf sanatçılara Şiraz'a davet etmesidir.
Şiraz Sanat Festivali organizatörlerinin en büyük iddialarından biri katılan eserlerin özgürlüğünün ve sansürsüzlüğüydü. Pehlevi rejiminin destekçileri o dönemde hala sanat eserlerini sergileme özgürlüğünü savunuyorlar. Fakat gerçek söylenenlerden farklıdır. Dönemin İran İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı SAVAK'ın çeşitli raporları rejimin sansür ve güvenlik kontrolünden ve hatta Şiraz Sanat Festivali sanatçılarına karşı yasal kovuşturmasından açıkça bahsediyor. Ali Nasirya'nın yaptığı tiyatro oyunu Tiyatro Kumpanyası ile ilgili bir örnekte şunları okuyoruz. Bu oyunun icrası sırasında oyuncular şiirler okudular ve cümleyi tekrarladılar ve "Hadi son raddeye gir" diye bağırdılar. Ülkenin durumunu eleştirircesine müptezel ve alay edici sözleri oyuncuların dilinden anlattılar. Yetkililerin başarısız vaatlerine veya bununla beraber gelen yüksek fiyat ve baskılara atıfta bulundular. Durum öyle gelişti ki program devamı kesildi. Uygun görüldüğü takdirde Ali Nasirya'nın sabaka çağrılması ve söz konusu oyun hakkında gerekli incelemelerin yapılması için oyunun şiirlerini sunması ve izahatı alınması önerilmektedir.
Sonuç olarak bu kutlamaların gelenekselden moderne ve bazen postmodern sanata, İran sanat ve sanatlarından ulusal kültüre %100 yabancı unsurları tiyatro ve sinemadan müziğe her alana sokmaya çalışan koordinesiz bir girişim olduğunu söylemeliyiz. Ferah Divan'ın solcu ve yarı entelektüel eğilimlerinden doğan Şiraz Sanat Festivalleri dizisinin tiyatro bölümü zaman zaman eleştirmenlerden, basından ve halktan o kadar geniş tepkilerle karşılandı ki Eylül ayında bir kitle hareketine dönüştü. 1977'de rejime karşı muhalefet yoğunlaştı ve rejim bu festivali kapatmak, bitirmek zorunda kaldı.
Ancak Pehlevi rejiminin bu gibi girişim çerçevesinde kültür politikası nihayetinde rejimi o kadar pahalıya mal oldu ki İngiltere'nin eski İran Büyükelçisi Anthony Parsons bile bu kutlamayı ve programların içeriğini İran devriminin ilk kıvılcımlarından biri olarak nitelendirdi. Büyükelçi Şiraz Sanat Festivali'nde meydana gelen trajedinin derinliğini göstermek için Şah ile yaptığı görüşmede Şah'a bu oyunlardan bazıları İngiltere'de oynansaydı yönetmen ve oyuncuların şüphesiz hayatta kalmayacaklarını söyledi. Şah'ın cevabı bir gülümseme ve ardından sessizlik oldu. Bu gülümsemeye ve sessizliğe rağmen Şiraz Sanat Şöleni'nin ışıltılı şenlikleri birçok şah muhalifini harekete geçirerek lüksün, kamu malının israfının, bayağılığın ve ahlakın tahribatının simgesi olarak rejimin düşmesinin önünü açtı.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstudio.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İmam Hümeyni vefatının 33. yılında rahmet ve saygı ile anılıyor. Cumhurbaşkanı Reisi istikbar ve zulümle mücadele İmam Hümeyni Mektebi'nin ana konularından biri olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada İmam Hümeyni'nin siyeri ve söylemi sultan sistemiyle mücadele belgesi ve stratejik vizyonudur dedi. Tahran İmam Hümeyni Uyanış İmamı Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Dünya İslami Uyanış Meclisi Genel Sekreteri Velayeti Bölge Halkının Direnişi, İmam Hümeyni'nin uyanış ve diriliş hareketinin devam ettiğinin bir işaretidir dedi. Hizbullah, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin davasının ilk savunucusu olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, Amerika'nın İran'a karşı taslak hazırlama eyleminin müzakere sürecini aksattığını belirtti. Ve İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın güvenirliğinin daha da zayıflaması konusunda uyarıda bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.